Budala, Dostoyevski.
Ayrım 82.
Lebedev'in yüzü açıldı. Hemen yaklaşarak gözyaşları içinde göğsünü yumruklamaya başladı. Alçağın biriyim ben, alçağın biriyim. Bayağılık bu. Elbette, ne kadar doğru söylediniz. Böyle garip davranışlara ne diye kalkışırsınız? Düpedüz casussunuz siz. İmzasız mektuplarla o soylu, iyi yürekli kadını rahatsız etmeye ne hakkınız var? Sonra Aglaya Ivanovna'nın dilediğine mektup göndermeye hakkı yok mu? Demek bugün şikayete gittiniz oraya. Elinize ne geçecekti? Böyle muhbirlik etmeniz için zorlayan neydi sizi? Yalnızca merak ve ruhuma sinmiş hayırseverliğim efendim, diye mırıldandı Lebedev. Artık bundan sonra yalnızca sizinim. İsterseniz asın beni. Prens merakla ama biraz da tiksinerek sordu. Lizaveta Prokofievna'nın karşısına bu halinizle mi çıktınız? Hayır, daha taze, daha derli topluydum. Hakarete uğradıktan sonra bu hale geldim. Peki tamam, bırakın beni artık. Gene de konuk çıkana kadar bu isteğini birkaç kere tekrarlaması gerekti. Lebedev kapıyı ardına kadar açtıktan sonra bir kere daha parmaklarının ucuna basa basa odanın ortasına kadar geldi. Elleriyle mektubun nasıl açılabileceğini işaret etmeye başladı. Anlatmak istediklerini konuşarak ifadeye cesareti yoktu. İşini bitirdikten sonra yumuşak, tatlı bir gülümsemeyle odadan çıktı. Duydukları prensi bir hayli üzmüştü. En önemlisi de Aglaya'nın neden kararsızlık, telaş ve üzüntü içinde olduğuydu. Prensin aklından kıskanç olmalı diye geçti. Kuşkusuz kötü insanlar da Aglaya'nın aklını çeliyordu. Onlara bu kadar güvenmesi ayrıca garipti. Bu deneyimsiz ama ateşli kızın kafasında kendine özgü, belki de tehlikeli kim bilir ne planlar hazırlanıyordu. Prens son derece kuşkuluydu. Neye karar vereceğini kestiremiyordu. İçinden gelen bir ses ona hemen önlenmesi gereken bir durum olduğunu söylüyordu. Kapalı mektubun adresini bir kere daha gözden geçirdi. Ama bu bakımdan hiçbir kuşkusu yoktu. Mektubun prensi meraklandırmasının gerçek nedeni Gavril Ardalyonoviç'e karşı güvensizliğiydi. Gene de mektubu kendisi götürmeye karar vererek evden çıktı. Ama yolda vazgeçti. Tam Fitesi'nin evine yaklaşırken kolyeye rastladı ve mektubu doğrudan doğruya Aglaya Ivanovna'dan geliyormuş gibi ağabeyine vermesini söyledi. Kolya ses çıkarmadan aldı. Mektubun bu kadar el değiştirdiği Ganya'nın aklından bile geçmemişti. Prens eve dönünce Vera Lukyanovna'yı çağırarak olanı biteni anlattı, genç kızı yatıştırdı. Çünkü zavallıcık hala gözyaşları içinde kaybettiği mektubunu arıyordu. Mektubu babasının alıp götürdüğünü öğrenince son derece telaşlandı. Prens daha sonra Vera'dan babasının gizli olarak Rogojin'le Aglaya Ivanovna'ya hizmet ettiğini öğrendi. Bunun prensin zararına olabileceği aklından bile geçmemişti. Prens olanlardan o kadar sarsılmıştı ki bir iki saat sonra Kolya'nın gönderdiği bir adam babasının hastalandığını haber verince ilk anda ne olduğunu pek kavrayamadı. Ama bu olay onu uyardı, kendine gelmesini sağladı. Prens pek bir yararı dokunmadığı halde akşama kadar Nina Aleksandrovna'da kaldı. Hasta oraya getirilmişti. Güç durumlarda bazı insanların yanımızda olması hoşumuza gider. Kolya çok sarsılmıştı. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor, oradan oraya koşuyordu. Gidip bir yerine 3 doktor getirdi. Eczaneye, berbere koştu. Generali ayılttılar ama iyileşmesi için bir çare bulamadılar. Doktorlar hastanın durumunun tehlikeli olduğunu söylüyor, Varya ile Nina Aleksandrovna başucundan ayrılmıyorlardı. Ganya utangaç, şaşkın, bir türlü yukarı çıkmak istemiyordu. Bir aralık prense, böyle bir felaket, aksi gibi de böyle bir zamanda diye mırıldandı. Prens zamanın ne gibi özelliği olduğunu anlar gibi olmuştu. Prens Petitsinlerin evinde Hipolit'i bulamadı. Sabahki açıklamalardan sonra uyuyakalmış ve o saate kadar uyanamamış Lebedev akşama doğru koşa koşa geldi. İyice kendine gelmişti. Hastanın başucunda öz kardeşiymiş gibi gerçek gözyaşları döküyordu. Nedenini söylemeden kendi kendini suçluyor, hastalığa, garip tutumuyla kendisinin neden olduğunu söylüyordu. Durmadan merhumun, Lebedev henüz ölmemiş, generalden böyle söz etmekte ısrar ediyordu. Bir dahi olduğuna Nina Aleksandrovna'yı inandırmaya çalışıyordu. sanki bir yarara dokunacakmış gibi sözü evirip çevirip bu noktaya getiriyordu. Nina Aleksandrovna Lebedev'in içten gözyaşlarına dayanamayarak sitemsiz, hatta hemen hemen şefkatle "Peki canım, ağlamayın," dedi. "Tanrı sizi bağışlasın." Lebedev bu sözlere, ona karşı gösterilen yumuşaklığa öyle şaşırmıştı ki bütün akşam Nina Aleksandrovna'nın yanından ayrılmak istemedi. Sonraki günlerde de general ölene kadar Lebedev sabahtan akşama dek Petitsinlerin evinden çıkmadı. Lizaveta Prokofyevna o gün iki kez adam göstererek hastanın sağlık durumunu sordu. Prens akşam 9'da Yepanchinlerin konuklarla dolu salonuna girince de Lizaveta Prokofyevna onu hastanın sağlık durumuyla ilgili soru yağmuruna tuttu. Belokonskaya'nın hastanın ve Nina Aleksandrovna'nın kim oldukları sorusuna prensin pek hoşuna giden bir biçimde üstten yanıt verdi. Ablalarının sonradan söylediklerine göre de prensin tavırları Aglaya'nın hoşuna gitmişti. Çok güzel, ölçülü, ağırbaşlı konuşmuştu. Hiçbir gereksiz sözü ya da hareketi olmamıştı. Salona girişi iyi, giyinişi mükemmeldi. Bir gün önce korktuğu gibi düz yerde düşmek şöyle dursun, tam tersine herkesin üstünde çok iyi bir etki uyandırmıştı. Prens oturup çevresini şöyle bir süzdükten sonra topluluğun hiç de Aglaya'nın onu korkuttuğu gibi olmadığını fark etti. Bu Mışkin'in kibar çevreyle ilk karşılaşmasıydı. Bazı özel istekleri, düşünceleri, eylemleri nedeniyle bu sihirli insan çemberine katılmayı çoktandır merakla bekliyordu. Edindiği ilk izlenim topluluğun çok çekici olduğuydu. Hemen bütün bu insanların bir arada kardeşçe geçinmek için dünyaya geldiklerini, Yepanchinler'de o akşam özel davet ve konuklar yerine sanki öteden beri tanıdığı sadık, aynı düşüncede kendi adamları olduğunu düşündü. Zarif davranışları, içtenlikli görünüşleriyle prensi kendilerine çekiyorlardı. Bütün bu sadelik, kibarlık, konuşma güzelliğinin yapay, neredeyse bir sanat yapısı olması düşüncesi prensin aklından bile geçmiyordu. Konukların çoğu görkemli görünüşlerine karşın oldukça boş insanlardı. Kendilerini o kadar beğeniyorlardı ki sahip oldukları niteliklerin pek çoğunda kendi alın terleri olmadığını, bunların yapay ya da aileden gelerek kazanıldığını anlamış görünmüyorlardı. Prens ilk etkinin çekiciliğine kapılarak bunları düşünemiyordu bile. Yaşlı, dedesi yerinde birisi, büyüklerden olduğu anlaşılan şu bay, onun gibi toy bir delikanlıyı dinlemek için susuyor, dinlemekle de kalmıyor, sözde onun görüşlerini takdir ediyordu. Onunla ilk kez tanıştıkları halde ona karşı son derece içten, kibar davranıyorlardı. Prensin hassas ruhunu etkileyen de bu terbiye inceliği olmuştu. Belki de kendini böyle bir olumlu havaya önceden de hazırlamış, çevrede bulacakları üzerine bir ön yargıyla gelmişti. Aslında bütün bu insanlar birbirleriyle ve aileyle dost olarak tanıtıldıkları halde gerçek durum bu değildi. Aralarında Yepanchinleri kendilerine eşit görmeye yanaşmayacak kimseler de vardı. Aralarında birbirinden ölesiye nefret edenlere bile rastlamak mümkündü. Koca karı Belokonskaya, büyüklerden olan ihtiyarın karısını hayatı boyunca aşağı görmüştü. Kadın da Lizaveta Prokofyevna'yı hiç sevmezdi. Reis durumunda olan büyük adam, nedense gençliğinden beri Yepanchinleri kanatları altına almıştı. İvan Fedorovich'in gözünde o kadar yüksek bir adamdı ki, ona karşı sonsuz bir saygı, hatta korkudan başka duygusu yoktu. Bu büyük adamı bir an için Olimpos Jüpiter'i değil de kendisine eşit biri gibi görmeyi aklından geçirse bu küstahlığın etkisinden günlerce kurtulamazdı. Burada yıllarca birbirini görmemiş, düşman değilse de ilgilerini tümden yitirmiş insanlar gene de daha dün birliktelermiş gibi dostça, sevimli bir yüzle bir araya gelmişlerdi. Salonda öyle büyük bir kalabalık yoktu. Belokonskaya ve gerçekten çok yüksek mevki sahibi bay ile karısından başka Alman asıllı bir kont ya da baron olan nüfuzlu bir general vardı. Son derece sessiz, devlet işlerini çok iyi bilen, hatta bilgin olarak ün yapmış bir adamdı. Rusya'nın durumundan başka her şeyi bilen çok gösterişli bir yöneticiydi. 5 yılda bir sonradan en umulmadık çevrelerde bile atasözü halinde kullanılan derin hikmetler savururdu. Bu general memuriyet katında İvan Fedorovich'in doğrudan doğruya bağlı olduğu amiriydi. İvan Fedorovich minnet duymaya yatkın kalbinin bütün taşkınlığıyla ona da bir koruyucu gözüyle bakıyordu. ama general kendisine karşı oldukça ilgisizdi. Onun türlü hizmetlerinden yararlanmakla birlikte ilk fırsatta pek önemli olmayan herhangi bir nedenle yerine başkasını getirmeyi bile aklından geçiriyordu. Yaşlı, gösterişli bir konuk daha vardı. Lizaveta Prokofievna'nın akrabası olduğu söylendiği halde doğru değildi bu. Rütbe ve unvan sahibi zengin, soylu bir adamdı. Gürbüz, sağlığı yerinde görünüyordu. Hiçbir şeyden hoşnut kalmayan bir hali vardı. İtici görünüşlüydü. Bu onda hoş görülüyordu. İngiliz aristokratlarına özgü tavırları, zevkleri vardı. Kanlı rosto, süslü koşumlar, uşaklar ve benzeri. Büyük adamın dostu olduğu için daha çok onunla ilgileniliyordu. Ayrıca Lizaveta Prokofievna her nedense bu yaşlı, biraz hafif meşrep ve cinsi latife düşkünü bayın Aleksandra'ya evlenme önerisinde bulunacağı inancındaydı. Bu kalbur üstü insanlardan sonra daha genç ama zarif nitelikleriyle göz alan konuklar geliyordu. Prenseçe ve Yevgeni Pavlovich'ten başka tanınmış ve çok çekici bir adam olan Prens N de bu topluluktandı. Prens N bütün Avrupa'ca tanınmış bir kadın avcısıydı. 45 yaşlarında hala alımlı, son derece güzel konuşan, servet bakımından sarsıntı geçirdiği halde varlıklı ve eski alışkanlığına uyarak zamanının çoğunu yabancı ülkelerde geçiren bir adamdı. Üçüncü toplulukta aslında bu seçkin çevreden olmayan ama bu çevrede sık sık rastlanan Yepanchinler gibi kimselerin oluşturduğu konuklardı. Yepanchinler pek seyrek olarak yaptıkları toplantılarında yüksek çevrenin en seçkin kişilerini orta tabakanın gözde temsilcileriyle karma yapmayı çok hoşlandıkları bir alışkanlık haline getirmişlerdi. Bu tutumlarıyla Yepanchinler herkesin beğenisini kazanıyorlardı. Durumlarını bilen, sağduyu sahibi insanlar diye anılırlar, onlar da böyle nitelenmekten gurur duyarlardı. Prens Seçen'in arkadaşlarından ciddi yüzlü bir albay, bu orta tabakadan biriydi. Sessiz bir adamdı. Onu Yepanchinlere Prens Seçen'e tanıtmıştı. Sağ elinin işaret parmağında iri, çok gösterişli bir yüzük vardı. Salonda bir de Alman asıllı bir şair edebiyatçı vardı. İyi çevrelere gözü kapalı kabul edilebilecek kibar biriydi. 38 yaşlarında kadar yakışıklı ama biraz sevimsiz biri. Kusursuz giyinen bir burjuvaydı. Pek değerli bir Alman aileden gelmeydi. Yüksek tabaka insanlarının kanadına girip sevgilerini kazanmanın yollarını çok iyi bilirdi. Vaktiyle bir Alman şairinin önemli bir yapıtını Rusça'ya çevirmişti. Tanınmış ama şimdi hayatta olmayan bir Rus şairiyle olan arkadaşlığıyla pek övünürdü. Edebiyatçılar arasında ölmüş yazarlarla dostluklarından her fırsatta söz etmeyi seven bir zümre her zaman vardır. Alman asıllı şair Yepanchinlere kısa bir süre önce büyük adamın karısı tarafından tanıştırılmıştı. Bu kadın bazı yüksek kimselerin yardımıyla bir iki yazara aylık bağlatmayı başardığı için edebiyatçıların, bilginlerin koruyucusu olarak ün yapmıştı. 45 yaşlarında kocası gibi yaşlı bir adam için oldukça genç bir eşti. Eski güzellerdendi ve o yaşta kadınların çoğunda olduğu gibi gösterişli giyime aşırı düşkünlüğü vardı. Pek zeki sayılmazdı, edebiyat bilgisi de kuşku götürürdü. Ama edebiyatçıları korumak düşkünlüğü gösterişli giyime olan merakına benzetilebilirdi. Adına birçok yapıt çeviri ithaf edilmişti. 2-3 yazar pek önemli konularda onunla yaptıkları mektuplaşmaları iznini alarak yayınladılar. Prens bu topluluğu ilk bakışta katışıksız som altından yapılmış gibi görmüştü. İyi bir rastlantıyla o akşam toplantıda bulunanların hepsi son derece neşeliydiler. Hepsi de ziyaretleriyle Yepanchinlere büyük onur verdiklerini biliyorlardı. Prens bu gibi inceliklerden habersizdi. Yepanchinlerin kızlarıyla ilgili önemli bir kararı kendisini ailenin koruyucularına göstermeden veremeyeceklerini aklından bile geçirmiyordu. Büyüklerden olan ihtiyar, Yepanchinlerin başına gelebilecek herhangi bir felaketi büyük bir soğukkanlılıkla karşılardı. Ama kızlarını kendi düşüncesi alınmadan nişanlayacak olsalar son derece gücenirdi. Sevimli, nükteci, temiz ve saf yürekli Prens N de kendisini Yepanchinlerin salonuna doğmuş bir güneş gibi düşünüyordu. Onları kendinden oldukça aşağı görüyor, bu da onlara karşı içinde sevimli bir yakınlık, dostça duygular doğuruyordu. topluluğu kendine hayran etmesi için %100 bir şeyler anlatması gerektiğine inanıyor, kendini buna hazırlıyordu. Prens Mışkin, Prens Ne'nin anlattığı öyküyü dinledikten sonra bu kadar parlak, nükteli, neşe verici bir öyküyü hayatında dinlemediğini düşündü. Öyküdeki safça anlatım, Prens Ne gibi bir Don Juan'ın ağzında bir kat daha çekici bir hava alıyordu.
Ayrım sonu.